Ayrım 10.
1. Çocukluk miti. Orta çağlarda çocukluk diye bir şey yoktu. Orta çağlarda insanların çocukları görüşü bizimkinden çok değişikti. O görüş, çocuk merkezli olmak şöyle dursun, yetişkinlerden ayrı olarak çocukların farkında bile değildi. Orta çağ resimlerindeki çocuk erkek ve çocuk kadınlar minyatürleşmiş yetişkinlerdir. Apayrı bir gerçekliği yansıtırlar. O zaman çocuklar küçük yetişkinlerdi. Doğdukları sınıfı ve adı taşıyorlar, açık seçik tanımlanmış bir toplumsal yere geçmeye hazırlanıyorlardı. Çocuk, kendisini gerekli çıraklık evrelerinden geçerek ileride yetişkin olacak birisi olarak görüyor, daha küçükken bile ilerideki güçlü insan oluyordu. Çocuk, yetişkinlik rolünün çeşitli evrelerine hemen giriyordu. Çocuklar yetişkinlerle öylesine aynı görülüyorlardı ki, çocukları tanımlayacak ayrı sözcükler bile yoktu. Çocuklar için feodal küçültme sözcükleri kullanılıyordu. Ama sonraları çocukluğun ayrı bir evre olarak belirmesiyle bu sözcükler birbirinden ayrılmaya başladı. Bu karışıklık gerçek bir durumdan doğmuştu. Çocukları toplumda yetişkinlerden ayıran şey yalnızca ekonomik bağımlılıklarıydı. Çocuklar bir tek ayrımla ikinci bir geçici uşaklar sınıfı olarak görülüyordu. Yetişkinler bu sınıftan çıktıkları için pek de aşağı bir sınıf sayılmıyordu çocuklar. Buna benzer başka bir sınıf Amerikan tarihindeki beyaz uşaklar sınıfıdır. Çocukların hepsi sözcüğün tam anlamıyla uşaktılar. Bu onları yetişkinliğe hazırlayan çıraklık evresiydi. Örneğin Fransa'da sofradakilere hizmet etmek uzun süre alçaltıcı bir iş sayılmamıştır. Çünkü tüm genç soylular her türlü işi bir sanat olarak öğreniyorlardı. Çocuklarla uşakların paylaştığı bu yaşantı, bu yüzden aralarında doğan yakınlık, 20. yüzyıla dek bir yakınma konusu olmuştur. Sınıfların birbirinden kopmasına karşın sürüp giden bu yakınlığın, üst ve orta sınıf çocuklarının ahlak bakımından bozulmalarına yol açtığı söylenmiştir. Çocuk, kalabalık ataerkil ev halkının üyelerinden biriydi yalnızca. Aile yaşamı için çok önemli değildi. Her ailede çocuğa annesinden başka birisi süt verir, çocuk sonra 7 yaşından 10-14-18 yaşına kadar başka bir eve gönderilirdi. Orada bir ustanın yanında çıraklık ederdi. Daha önce söylendiği gibi bu sırada çocuklukla ev hizmetlerini de öğrenirdi. Bu yüzden anne babasına çok büyük bir bağlılık geliştirmezdi. Anne baba çocuklarına karşı yalnızca onun bedensel gereksinmeleri açısından sorumluydular. Onların da çocuklarına gereksinmeleri yoktu. Gerçekten de çocukların gözlerinin içine bakmıyordu kimse o zaman. Çocuk ölümleri oranının çok yüksek olması bir yana, insanlar yetişkinliğe başkalarının çocuklarını hazırlıyorlardı. Ev, gerçek uşaklarla, kalabalık konuklarla her zaman dolu ve hareketli olduğundan, çocuğun anne babadan herhangi birisine bağlılığı ya da ilişkisi sınırlı kalıyordu. Çocukla anne baba arasında bir ilişki geliştiği zaman da bu, daha çok ikinci dereceden bir akrabalık ilişkisine benziyordu. Bir kuşaktan ötekine geçiş, çocukların, yetişkinlerin gündelik yaşamına katılmasıyla sağlanıyordu. Çocuklar özel yerlerde, özel okullarda yetiştirilmiyor ya da özel uğraşlarla yetişkinlerden ayrılmıyorlardı. Amaç çocuğu yetişkinlik yaşamına en kısa zamanda hazırlamak olduğundan böyle bir ayrım gözetmenin haklı olarak yetişkinliğe hazırlama sürecini geciktireceği ya da güçleştireceği sanılıyordu. Çocuk her bakımdan toplumun bütününe en kısa yoldan katılıyordu. Yalnız çocuklar için yaratılmış özel oyuncaklar, oyunlar, giysiler ya da sınıflar yoktu. Oyunlara her yaştan insan katıldığı gibi çocuklar da yetişkinlerin yaptıklarına katılıyorlardı. Okullarda yalnız uzmanlaşmış ustalıklar öğretiliyordu. Hangi yaşta olursa olsun isteyen herkes yetiştiriliyordu. Çıraklık düzeni yalnız çocuklara değil yetişkinlere de açıktı. 14. yüzyıldan sonra burjuvalığın ve deneysel bilimlerin gelişmesiyle bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Çocukluk kavramı çağdaş ailenin bir tamamlayıcısı olarak ortaya çıktı. Çocukları ve çocukluğu tanımlamak için bir dil, örneğin Fransızcadaki le bébé sözcüğü, çocuklarla konuşurken kullanılmak üzere de ikinci bir dil geliştirildi. Çocuk dili 17. yüzyılda çok yaygınlaştı. O zamanlardan bu yana bu dil sanata, bir yaşama biçimine dönüşmüştür. Çocuk dilinin çağımızda binbir biçimi geliştirilmiştir. Bazı kimseler bu dilden hiç vazgeçmez, özellikle çocuk yerine koydukları sevgilileriyle konuşurken bu dili kullanırlar. Çocuk oyuncakları 1600 yılında yapılmaya başlanmıştır. O zaman çocuklar bu oyuncakları 3 ya da 4 yaşından sonra kullanıyorlardı. İlk oyuncaklar, büyüklerin kullandıkları nesnelerin çocuklara göre küçültülmüş kopyalarıydı. Oyuncak at, çocuğun boyu yetişmediği için binemediği asıl atın yerine geçiyordu. 17. yüzyılın sonlarında çocuklar için yapılan özel oyuncaklar yaygınlaşmaya başladı. Gene 17. yüzyılın sonunda özel çocuk oyunlarının başladığını görüyoruz. Aslında bu oyunlar bir bölünmeyi gösteriyordu. Eskiden hem çocukların hem de büyüklerin oynadığı oyunları büyükler çocuklara ve alt sınıflara bırakmışlardı. Oysa oyunların bazıları yalnızca yetişkinlerce oynanır olmuştu. Bu oyunlar da üst sınıfların salon oyunlarına dönüştü. Böylece 17. yüzyılda çocukluk yepyeni ve yaygın bir kavram olarak yerleşti. Aries bu değişikliğin dinsel resimlere de yansıdığını göstermiştir. Örneğin Meryem'in kollarında küçük İsa gibi anne-çocuk ilişkisini yüceltmiş bir biçimde gösteren resimler gittikçe yaygınlaşmıştır. Daha sonra 15 ve 16. yüzyıllarda da ev içi ve aile resimleri çoğalmıştır. Çocuklar, çocuk eşyaları tek tek resimlere konu olur artık. Rousseau ve daha başka yazarlar bir çocukluk ideali geliştirmişlerdir. Çocukların temizliği ve saflığı vurgulanmıştır. Çocukların kötülüklerle karşı karşıya kalmaları herkese endişelendirmeye başlamıştır. Kadınlara karşı olduğu gibi çocuklara karşı da toplumun bütününe katıldıkları 16. yüzyıldan önce hiç bilinmeyen bir saygının gösterilmesi gerekti. Çünkü artık çocuklar da açık seçik bir ezilen sınıf oluşturuyordu. Çocukların yalnızlığı ve ayrımı böylece başladı. Çocuk merkezli yeni burjuva ailesinde çocuklar sürekli gözetilmeye başlandı. Çocukların daha önceki bağımsızlıkları ortadan kalktı. Bu değişikliklerin nedenle önemli olduğunu çocuk giysileri tarihinde görürüz. Giysiler toplumsal sınıfı ve zenginliği gösteriyordu. Özellikle kadınlarda da bu durum hala böyledir. Uygunsuz giyime karşı bugün bile özellikle Avrupa'da gösterilen kızgınlık her şeyden önce bu sınıfsal karşı çıkma uygunsuzluğundan doğar. Giysilerin pahalı olduğu, kitle üretiminin duyulmadığı zamanlarda bile çocuk giysileri tarihinde çocukların neler geçirdiğini açıklayacak değerli ipuçları bulabiliriz. İlk özel çocuk giysileri 16. yüzyılın sonunda ortaya çıktı. Bu, çocukluk kavramının belirmesinde önemli bir tarihti. Önceleri çocukların giysileri yetişkinlerin eski giysilerine bakılarak yapılıyordu. Tıpkı küçük soyluların eskilerini giyen alt sınıfların giysileri gibi. Bu eski havalı giysiler çocukların ve emekçilerin genel yaşamın gittikçe daha çok dışında bırakıldıklarını gösteriyordu. Fransız devriminden önce alt sınıfları daha iyi belirleyen özel denizci pantolonları çıkmadan aynı göreneğin üst sınıf erkek çocuklara da bulaştığını görüyoruz. Bu önemlidir çünkü üst sınıfın içinde çocukların bir alt sınıf oluşturduklarını açıkça gösterir. Giysilerin işlevlerindeki bu farklılaşmanın sınıf ayrımını derinleştirmesi ve belirtmesi 17. ve 18. yüzyılda başka türlü açıklanamayacak göreneklerde de görülür. Hem erkek hem de kız çocuklar giysilerinin koltuk altlarına tutturulmuş, arkadan yere dek uzanan iki geniş kurdele takmak zorundaydılar. Bu kurdelelerin tek işlevi terzilerin çocuk giysilerini bunlarla belirtmeleriydi. Özellikle erkek çocukların giysileri, cinselliğin ve çocukluğun ekonomik sınıflarla ilişkisini çok iyi ortaya koyar. Erkek çocuk kabaca üç evreden geçiyordu. Erkek bebek kundaktan çıkınca kız çocuk giysilerine bürünüyor, 5 yaşlarında yetişkin erkek giysilerinin ögelerini, örneğin yaka, taşıyan giysilere geçiyor, son olarak delikanlılığında da her şeyiyle asker donatımına bürünüyordu. 16. Louis çağında da büyük erkek çocukların giysileri hem eskiydi, Rönesans yakası, hem alt sınıf özellikleri taşıyordu, denizci pantolonları, hem de erkekçeydi, askeri düğmeli ceket. Çağdaş dille söylersek, çocuğun uzun pantolon giymek istemesi gibi, giysiler erkekliğe geçişi başka bir biçimde gösterir oldu. Çocuk giysileri tarihinde yansıyan bu erkekliğe geçiş evreleri, bir önceki bölümde Oidipus kompleksi konusunda söylediklerimle çakışıyor. Erkek çocuklar yaşama kadınlardan oluşan alt sınıfta başlar. Kadınlar gibi giyindiklerinden hiçbir biçimde kız çocuklardan ayrılamazlar. Bu evrede hem erkek hem de kız çocuklar kendilerini anneleriyle, kadınla özdeşleştirir, bebek oynarlar. 5 yaşına doğru çocuğu annesinden koparma çabaları başlar. Bu yavaş yavaş yapılır. Örnek, babaya benzemek için yaka takılır. Bu, Oidipus kompleksinin geçiş dönemidir. Sonunda çocuk, kadınlardan kopup erkekle özdeşleştiği için büyüklerin giysileriyle ödüllendirilir. Bu giysilerdeki askeri donatım, ileride kazanacağı yetişkin erkek egemenliğinin habercisidir. Peki ya kızların giysileri nasıldı? İşte size şaşırtıcı bir gerçek. Çocukluk kadınlar için geçerli değildi. Kız çocuk kundaktan sonra doğru yetişkin kadın giysilerine geçiyordu. Kızlar okula gitmiyordu. İleride göreceğimiz gibi okul çocukluğu oluşturan kurumdur. 9-10 yaşlarındaki kız çocuktan tam bir küçük hanım gibi davranması beklenirdi. Uğraşları yetişkin bir kadının yaptıklarının aynıydı. Yeni yetmeliğe erişir erişmez daha 10-12 yaşlarındayken kendisinden çok yaşlı bir erkekle evlendirilirdi. Çocukların sınıfsal temeli böylece açığa çıkıyor. İşçi sınıfından kız ya da erkek çocukların aynı giysilerle belirlenmesi gerekmiyordu. Çünkü bunların her ikisi de yetişkinliklerinde üst sınıf erkeklerinin buyruğuna giriyorlardı. Bu çocukların özgürlüğe alıştırılması gerekmiyordu. Kızların da yaşla değişik giysilere bürünmeleri için bir neden yoktu. Çünkü büyümeleri gerekmiyordu. Kadınlar erkeklere göre gene alt sınıftaydılar. İşçi sınıfı çocukları günümüzde bile giysi sınırlamalarının dışındadır. Çünkü bu sınıfın yetişkinleri bile yönetici sınıfın gözünde çocukturlar. Orta ve alt sınıfın erkek çocukları, kadınların ve işçi sınıfının durumunu geçici olarak paylaşmış olsalar da, bu alt sınıftan zamanla ayrılıp yükselebilmişlerdir. Kadınlarla alt sınıfın erkek çocukları o sınıfta kalmıştır. Küçük erkek çocukların artık kız gibi giydirilmemesinin, kadınların baskıcı kadın giyimine son vermek için eyleme geçtikleri sırada başlaması rastlantı değildir. Her iki tür giyimde aslında, alt sınıfların ezildiğini ve kadınların rolünün aşağı görüldüğünü kanıtlar. Küçük Lord Fauntleroy kadın gibi giyinmeye başladı. Babam ilk uzun pantolon giydiği günü anımsıyor. Oysa bugün bile bazı Avrupa ülkelerinde çocukları bu yeni giysiye alıştırma töreleri sürmektedir. Çocukluk kavramının sınıfsal temelden doğduğunu, bu kavramla birlikte ortaya çıkan çocuk eğitiminde de görebiliriz. Çocukluk, başlangıçta soyut bir kavram olsa da, çağdaş okullar bunu somutlaştıran kurumlar olmuştur. Toplumumuzda yaşam evreleri konusundaki yeni kavramlar kurumlarda oluşturulur. Örneğin, yeni yetmelik 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve gençleri askere almayı kolaylaştırmak için yaratılmıştır. Çağımızdaki okul eğitimi aslında yeni çocukluk kavramının uygulamaya geçirilmesidir. Okulun tanımı değişmiştir. Okul artık yazarların ve bilginlerin tek elinden çıkıp insanları çocukluktan erkekliğe doğru ilerlerken topluma hazırlamakta olan bir araç olarak iyice yaygınlaşmıştır. Gerçek yetişkinliğin hiçbir zaman yakıştırılmadığı kimselerse, örneğin kızlarla işçi sınıfından erkek çocukları, yüzyıllarca okula gidememişlerdir. Çünkü yaygın inancın tersine, çağdaş okulların geleneksel ortaçağ öğrenimiyle de, yeniden doğuştaki liberal sanatların ve insan bilimlerinin gelişmesiyle de ilişkisi yoktur. Aslında yeniden doğuşta insancıl düşünürler, aralarına erken olgunlaşan çocukları ve bilgili kadınları almışlardır. Hangi yaş ve cinsten olursa olsun bireyin gelişmesini istemişlerdir. Aries'e göre edebiyat tarihçileri okullarımızın kuruluşunda insancıl geleneğin önemini abartmışlardır. Asıl kurucular ve yenilikçiler 17. yüzyıldaki ahlakçılar ve öğreticiler, Cizvitler, belagatçılar ve Jansenitlerdir. Bu adamlar hem çocukluk kavramının hem de onun kurumsallaşmasının, çocukları çağdaş okullarda eğitme fikrinin yaratıcılarıdır. Çocukların zayıflığını ve saflığını ilk ortaya atan onlardır. Çocukluğu da tıpkı kadınlık gibi yücelterek çocukların yetişkinler dünyasından ayrılmasını önermişlerdir. Yeni okullarda en önemli şey eğitim olmuştur. Eğitim sonunda öğretimi ya da bilgi aktarma işlemini gölgede bırakmıştır. Çünkü onlara göre eğitim, insanın ahlaksal ve ruhsal bakımdan gelişmesini sağlıyordu. Büyük insan topluluklarına birlikte daha verimli çalışmayı öğretmekten çok, onlara kazandırdığı ahlaksal ve dinsel değer açısından değerliydi. Yani baskının kendisi ruhsal bir değer olarak kabul ediliyordu. Böylece okulun işlevi çocuk yetiştirmek oldu. Bu da eğitimci çocuk ruh bilimiyle tamamlandı. Aries kitabında Port Royal'deki yatılı öğrencilik kurallarını aktarıyor. Bunlar günümüzdeki öğretmen kılavuzlarının öncüleridir. Çocuklar çok büyük bir dikkatle gözlenmelidir. Hasta olsunlar, sağlıklı olsunlar, hiçbir yerde hiçbir zaman yalnız bırakılmamalıdırlar. Bu sürekli gözetleme işi yumuşaklıkla belli bir güven duygusu yaratarak yapılmalıdır. Öyle ki çocuk kendisinin sevildiğini sansın ve hoşlandığınız için yanında bulunduğunuza inansın. Böyle davranırsanız çocuklar gözetleyicilerinden korkmayacak, onları seveceklerdir. 1612'de yazılan bu satırlar, çağdaş çocuk ruh bilimindeki kuşkulu havayı ve yetişkinlerle çocuklar arasındaki o zamanlar bile bile ama bugün artık farkında olmadan gözetilen o garip uzaklığı açıkça gösteriyor. Yeni okul düzeni çocukları yetişkinler dünyasından gittikçe daha uzun süreler ayırır oldu. Ama çocukların böyle yetişkinlerden ayrılması, yetişkinliğe geçebilmek için gerekli ağır alıştırma süreçleri, çocuğun yeteneklerine gittikçe daha az önem verilmesine ve onun düzenli bir biçimde küçümsenmesine yol açtı. Orta çağlarda ve daha sonra bir süre çok rastlanan çocuk dahiler zamanımızda neredeyse sıfıra inmiştir. 2. Dipnot. Benim içinde büyüdüğüm sıkı Yahudi ortamında yabancılara inanılmaz gelse de erkek çocuklar 5 yaşından önce sıkı bir çalışmaya girerler. Bunun sonucu olarak Talmud dahileri epeyce çoktur. Örneğin bugün Mozart'ın bir çocuk besteci olarak gösterdiği büyük başarı bize inanılmaz gelir. Zamanında Mozart pek olağanüstü sayılmıyordu. O zamanlar pek çok çocuk ciddi bir biçimde beste yapıyor ya da bir şeyler çalıyordu. Aynı zamanda yetişkinlerin alanı sayılan pek çok uğraşa katılıyordu. Bugün bizde çocukların aldıkları piyano dersleri, o zaman çocukların yaşama katılmasıyla karşılaştırıldığında hiç kalır. Bunlar aslında yalnızca çocukların ezilmesinin belirtileridir. Aynı biçimde nakış gibi geleneksel kadın marifetleri de yüzeysel uğraşlardır. Ve olsa olsa çocuğun yetişkinlerin isteklerine boyun eğdiğini gösterir. Bu ustalıkların erkek çocuklardan çok kızlarda geliştirilmesi ilginçtir. Erkek çocuklar ancak olağanüstü yetenekli oldukları zaman ya da anne babaları müzikle uğraşıyorsa piyano çalışırlar. Aries, Heroard'ın Journal sur Enfance et la Jeunesse Louis 13'ten 13. Louis'nin çocukluk ve gençlik günlüğü bir alıntı verir. Burada doktoru Daphne'in çocukluk yıllarını ayrıntılarıyla anlatır. Daphne 17 aylıkken hiç durmadan keman çalar, şarkı söylermiş. Oysa bir dahi değildi Daphne. Soylu sınıfın sıradan üyelerine göre daha zeki olduğunu gösteren hiçbir kanıt çıkmamıştır daha sonra ortaya. Daphne'in tek yaptığı şey keman çalmak değildi. 1601'de doğan orta zekalı Daphne'in çocukluk yaşamının öyküsü bize çocukların yeteneklerini yanlış değerlendirdiğimizi gösterir. Keman çaldığı sıralarda Daphne'in o dönemde yetişkinlerin oynadığı golfe benzer bir oyunla tenis oynadığını da biliyoruz. Konuşabiliyor ve stratejik askerlik oyunları oynayabiliyormuş. 3 ve 4 yaşlarında sırasıyla okumayı ve yazmayı öğrenmiş. 4 ve 5 yaşlarında hala bebeklerle oynamayı sürdürmesine karşın okçuluk öğreniyor, yetişkinlerle kağıt satranç oynuyor 6 yaşında. Daha başka pek çok yetişkin oyununu biliyormuş. Yürümeye başlar başlamaz tüm etkinliklerinde eşit olarak tıpkı onlar gibi yetişkinlerle birlikte eksiksiz dans ediyor, rol yapıyor, tüm eğlencelere katılıyormuş. 7 yaşında da Daphne yetişkin erkek giysileri giymeye başlamış. Taş bebekleri elinden alınmış. Erkek öğretmenlerin gözetimine verilmiş. Avlanmaya, ata binmeye, nişancılığa ve kumar oynamaya başlamış. Ama Aries şunları söylüyor. Bu 7. yaşın önemini abartmaktan sakınmalıyız. Daphne bebeklerle oynamayı bırakmıştır ya da ondan bunu bırakması beklenmiştir ama o gene de eski yaşamını kesintisiz sürdürmüştür. 7 yaşından önce daha çok taş bebekler, Alman oyuncakları, 7'den sonra da daha çok avlanma, binicilik, atıcılık ve eskrim belki. Ama bu değişiklik çocuğun yetişkinlerle paylaştığı uzun eylem ve uğraş dizisi içinde hemen hemen fark edilmeyecek bir değişiklikti. Bu tanımlamadan benim açıkça anladığım şey şu. Çekirdek aileyle çağdaş okullar ortaya çıkmadan önce çocukluk yetişkinlik yaşamından hemen hemen hiç ayrılmayan bir şeydi. Çocuk her şeyi doğrudan doğruya çevresindeki yetişkinlerden öğreniyor, en kısa zamanda yetişkinler topluluğuna katılıyordu.